Merhaba, Sunakıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sunakıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Cengiz Kırdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra 2000'de ABD'de Binghamton Üniversitesi'nde tarih alanında doktora derecesini alan Kırdı, 2000-2003 yılları arasında ABD'de Purdue Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. 2010'da doçent, 2017'de profesör oldu. Halen Atatürk Enstitüsü'nün müdürlüğü görevini yürüten Kırlı, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nin kurucusu, 2015 yılından beri yöneticisidir. 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, dünya tarihi, kültür tarihi ve tarih yazımı alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. New Perspective on Turkey, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih dahil olmak üzere çeşitli akademik dergilerde İngilizce ve Türkçe yayınları bulunmaktadır. Leisure Cultures in Urban Europe, Bread from the Lion's Mouth, Artisans Struggling for the Livelihood in Ottoman Cities, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Esnaf ve Ticaret, Nizami Kadim'den Nizami Cedid'e, 3. Selim dönemi, Publics, Politics and Participation, Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa isimli kitaplara makaleleriyle katkıda bulunan Kırlı'nın Sultan ve Kamuoyu, Osmanlı Modernleşme Sürecinde Havadis Jurnalleri, 1840-1844 ve Yolsuzluğun İcadı 1840 Ceza Kanunu, İktidar ve Bürokrasi isimli kitapları yayınlanmıştır. Bavullardan kataloglara, Boğaziçi arşivlerine doğru başlıklı serginin küratörlüğünü yapmış ve aynı zamanda Nurçiniler ile birlikte sergi kitabını yayına hazırlamıştır. Cengiz Kırlı ile bugün konuşacağımız konu ise Osmanlı İstanbul'da kahveneler. Hoş geldiniz Cengiz Bey.
Hoşbulduk. Davetiniz için ben teşekkür ederim Nazım.
Öncelikle beni kırmadığınız için ve podcastlerimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Boğaziçi'ndeyken sizinle birçok arkadaşım gibi tarih yazım dersinize denk gelmesek de Ata'nın şahane yılbaşı kutlamalarında hep bir araya geldik. Bu yüzden kardeş bölümümüz Ata'dan bir hocamızı ağırlamak benim için çok büyük mutluluk. Bugün bizlere kahvehanelerin 16. yüzyılda nasıl ortaya çıktığını, kenti ve sosyalleşmeyi nasıl etkilediklerini, kamuoyu oluşturma mekanı olarak önemini anlatacaksınız. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. 1450'li yıllardan itibaren Yemen'de kahvenin içecek olarak tüketildiği görülüyor. Ancak kahveneler 15. yüzyılda ortaya çıkmıyor. Kahve İslam coğrafyasına yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Bir içecek olarak ancak 1550'li yıllarda İstanbul'da tüketiliyor. Peki Osmanlı toplumunun ilk seküler toplanma mekanı olarak düşünebileceğimiz kahveneler nasıl ortaya çıkıyor İstanbul'da?
Peki şimdi bu kahvenin ilk dönemlerine ait tarihini aslında çok da bilmiyoruz. Bunlarla ilgili bildiğimiz yani kökenine ilişkin kahvenin çok büyük ihtimalle işte bugünkü Etiyopya dediğimiz Habeşistan'dan Yemen'e aktarıldığı, Yemen'de ilk defa özellikle Sufi tarikatları ve Şaziliye tarikatının mensupları tarafından tüketildiğine dair bir takım rivayetler mevcut. 1511 yılında Mekke'ye geldiğini biliyoruz. Çünkü Mekke'de yasaklanıyor o sırada kahve. Genelde kahveden haberdar olduğumuz zamanlar bu yasaklamalarla ilişkili. Daha sonra Kahire'de çıkıyor. Daha sonra Halep ve Şam'a gidiyor. Ondan sonra 1550'li yıllarda da İstanbul'a geliyor. Şimdi 1550'li yıllarda bu İstanbul'a geldiğinin hikayesini de biz meşhur kronik Peçevi'den öğreniyoruz ki bu da aşağı yukarı yani nereden bakarsınız bakın 80 yıl, 100 yıla yakın bir süre sonra. Çünkü Peçevi 17. yüzyılda yazıyor bu kahvenin ortaya çıkış sürecini ve böyle geniş bir paragraf halinde diyor ki işte Halep ve Şam'dan Şems ve Hekim isminde iki kişinin gelip 1553 54 yıllarında İstanbul Tahtakale'de birer kahvehane açtıklarını, buralarda ilk önce Mecmua-i Zürafa dediği yani zarif insanların gittiklerini, buralarda işte bir takım tavladır, işte mangaladır vesaire bir takım oyunlar oynadıklarını, şairlerin şiirler yazdıklarını, insanların kitaplar okuduklarını vesaire böyle bir gayet elit bir toplanma mekanı olarak tasvir eder ilk yıllarını ve biz bu 1550'li yıllardaki ortaya çıkışı Açıkçası belki biraz çok küçük de bir Katip Çelebi de yine 17. yüzyılda bir şeyler yazar. Bir tek bunları biliyoruz. Daha sonra bu yolculuğu kahve ve kahvehane yani içecek olarak en azından şöyle söyleyeyim. İçecek olarak belki çok sınırlı bir takım dinli tarikatların mensupları bunu biliyor olabilirler Anadolu'da ve bugün Orta Doğu dediğimiz coğrafyada, ama kahvehanenin bir kurum olarak yani bir içecek mekanı, bir sosyalleşme mekanı olarak bu isimle ortaya çıkmasını, evet, 1550'ler olarak tanımlıyorlar. İşte Avrupa'ya 1650'de işte bugünkü Oxford Üniversite şeklinde kurulacaktır. 2 yıl sonra Londra'da açılacaktır 1652'de. Ondan sonra Amsterdam'da, ondan sonra işte Fransa'da, oradan Viyana'ya geçecektir falan, böyle 17. yüzyıl. Yani İstanbul'a gittikten tam bir yüzyıl sonra da Avrupa'da yayılmasına başlayacaktır ki bugün dünyanın en popüler, gelmiş geçmiş en popüler içeceğinin tarihine bakacak olursak dediğimiz gibi böyle bir kronolojik iz sürümü yapmamız mümkün.
Peki 16. yüzyıl itibariyle artan şehir nüfusu ve yeni sosyalleşme ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor sizin de bahsettiğiniz makalelerinizde. Kahvehaneler İstanbul'da görülüyor dedik. Kimler, neden tercih ediyor kahvehaneleri ve ne tür aktiviteler yapılıyor? Birazdan bahsettiniz aslında oyunlar oynanıyor diye. Ve kaç çeşit kahvehaneden bahsedebiliriz?
Şimdi bunu da dediğimiz gibi yani bizim kahvehaneleri bildiğimiz kahvehaneler hakkındaki gözlemler 17. yüzyıla dayandığı için ve sizin sorunuza doğrudan cevap olarak o Peçevi'nin az önce sözünü etmiş olduğumu uzunca Tarihi Peçevi isimli kitabında, kroniğinde yazmış olduğu temel bir referans kaynağı alındığı için bunun böyle olduğu düşünüyorum. Bir de böyle bir Dublin'den böyle bir gravür var, kahvehane. Herhalde bu bildiğimiz ilk kahvehane gravürü olsa gerek. Şimdi buraya bakıldığı zaman burada mesela şu anda dinleyicilerimiz bunu görmesi tabii mümkün değil ama hani Dublin kahvehane falan diye ararlarsa internette bol bol bulabilirler. Bu böyle işte içeride oyun oynayan insanlar da var. Ondan sonra kavuklarından, giyim tarzlarından epeyce bir kalbur üstü gruba mensup olduklarını tahmin edebilirsiniz. Böyle bir sedir var. O sedirde işte birileri var. İşte şeyler, onlar şiir yazıyorlar. Hatta ellerinde bir takım yazdıklarına dair şeyler. Ortada bir tane çengi var. Oyun oynuyor. Yani bir dans ediyor. İşte kahveci var. Biraz da böyle bir daha esmer bir ten rengiyle çizilmiş. Acaba bu hani hekim ya da Şems gibi o Şam'dan gelen kişileri mi tasvir ediyor? Onlardan bir tanesinde böyle bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Tabii bu biraz şey, bunun böyle tam olarak o kahve, ilk açılan kahvelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Biraz abartılı olur. Çünkü aynı anda hem çenginin, hem oyunların oynandığı, hem şiirin yazıldığı, hem insanların birbirleriyle sohbet ettikleri bir yer olarak herhalde hayal etmek mümkün değil. Çünkü bir sürü işlevi bir arada getiriyor. Ama şimdi bu sizin yani 16. yüzyılda bunu İstanbul ölçeğinden çıkarıp biraz dünya ölçeğine çıkartmak gerekiyor. Şimdi 16. ve 17. yüzyıl bizim böyle erken modernlik diye tanımladığımız ayrı bir dönem. Şimdi bu dönemin en önemli unsurlarından bir tanesi, hele ki 17. yüzyılı biraz daha düşünecek olursa, çünkü gerçek anlamda Osmanlı'da kahvehanelerin gelişimini de bu 17. yüzyıl içerisinde düşünmek lazım. Yani 1600'lü yıllarda. Zira 16. yüzyılda yani 1550'lerden sonra 40-50 tane kahvehanenin açıldığını söylüyorlar. Bunların hatta kısa zaman içerisinde yasaklandığını söylüyorlar. Biliyoruz daha doğrusu. Kahve içeceğinin Şeyhülislam Ebu Suud fetvalarında yasaklandığını biliyoruz bir içecek olarak. Ama şimdi bu 16. bu o yüzden biraz içecek ve içeceği ve bu içeceğin tüketildiği mekanı birbirlerinden iki düzeyde ayırt etmek lazım. Bir kere şimdi bu içecek açısından bakacak olursak yani kahve içeceğine, şimdi bu bir kahve içeceğinin özellikle bir merak, bir küresel bir merakla ilişkilendirmek lazım. Çünkü ilk defa 16. yüzyılda o 15. yüzyılın sonlarında Atlantik'in açılması, yeni bir dünyanın fethedilmesiyle başlayan bir süreçle beraber 16. yüzyıl insanı, dünyanın insanı yepyeni bir takım ürünlerle karşılaşıyorlar. Şimdi bu ürünleri isterseniz mısırla, isterseniz domatesle tanımlayabilirsiniz ama aynı zamanda mesela çikolatayla da tanımlayabiliriz. Bu da çünkü çok popüler bir içecek. O da şeyden geliyor, değil mi? Amerika'dan geliyor. Şimdi öbür tarafta yine artan ticarileşmeyle birlikte daha önce de bilinen ama artı ekstra bir popülerlik kazanan bir başka içecek var ki o da tam öbür taraftan Çin'den geliyor, o da çay. Yani şimdi bir de Orta Doğu'dan, bu coğrafyadan ortaya çıkmış olan bir kahve var. Ve işte bir de buna bir tütünü eklerseniz, hani tütün falan. Şimdi bunlar böyle bir hani tütünde içmek fiilini de düşünürseniz, hani illa bir likit olması değil ama bir bunların hepsine ne deniyor? Soft drug dedikleri, böyle ne diyelim yumuş şey, hafif uyarıcılar diye tanımladığımız böyle bir takım etkileri var. Tabii ki yani şimdi çikolatanın böyle hem afrodizyak etkilerinin yarattığı şey, tütünün bağımlılık yaratıcı özelliği, kahvenin özellikle sufi tarikatları tarafından, mensupları tarafından daha çok tüketilmesinin, kahvenin uyku ya da uykusuzlukla uyku kaçırıcı ve böylece gece zikir törenlerinde yardım edici bir, uyarıcı bir niteliği göz önünde bulunduğu zaman, işte tütünün bağımlılık yapıcı kısmı önemli. Bizim böyle bir fizyolojik, bedenimize fizyolojik etkilerde bulunan ve tamamen beden üzerinden işleyen bir merakla ilişkili bir tarafı var. Onu inkar etmek mümkün değil ki bu içeceklerin popülerleşmesinin 16. 17. yüzyılda bütün dünya ölçeğinde aynı anda gerçekleştirildiğini hatırda tutarak söylüyorum bunları. Şimdi ikincisi, bir de buna eşlik eden mekanlar var. Şimdi bu mekanlar açıkçası hani kahvehane ama kahvehane olmak zorunda değil illaki. Şimdi bu 16. yüzyıl insanı açısından ya da 17. yüzyıl neyle ölçülüyor? Bu az önce tanımladığım bir dış dünyanın, küresel bir ekonominin ticarileşmeyle birlikte gelen yepyeni bir ürün yelpazesi ve o ürün yelpazesinin içerisinden insanların bedensel bir takım hazlarla tanımlayabildikleri bir takım yeni ürünlerin ortaya çıkması ya da sofralarına, mutfaklarına yepyeni bir takım yeni ürünlerin gelmesi ve sadece bedensel ihtiyaçları açlık doyurma değil, yeni bir takım lezzetlere de kendilerini en azından belli bir sınıfın açık hale getirmesi olarak tanımlanabilecek ve bunu da alt sınıfların, o üst sınıfların bu meraklarını takip etmesi ve bunları adapte etmesi süreçleriyle tanımlanabilir. Ama bir de bu meraka, bedensel meraka, bireyin kendi çevresini keşfi merakı. Yani çünkü 16. yüzyıl sadece, yani sekülerleşme dediniz, belki bu kavramı da açmakta fayda var. Dünyevileşmeyi kastediyoruz. Yani 16. yüzyılın ikinci yarısı ve daha çok da 17. yüzyıl, bizim bu erken modern diye tanımladığımız dönem, ilk defa bireyin kendi evinin dışında, özellikle kent yaşamından söz ediyoruz. Unutmayın, kentlerin ciddi bir nüfus edindikleri bir dönemden söz ediyoruz. Hala da elbette ki 19. 20. yüzyıl kentleri ölçeğinde ya da ona yakın bir şey bile söyleyemeyiz. Yani hala da bir on binlerle ölçülen, hani büyük kent diye tanımladığımız yerde. Ama bu kentin getirdiği en önemli unsurlardan bir tanesi nedir? Bir anonimliğidir. Yani sokağa çıktığınız zaman, köy ya da kasabanın aksine çıktığınız zaman yüzlerini tanımadığınız onlarca, yüzlerce insanla karşılaşacaksınız. Şimdi bu, hani bir çıkayım bir hava alayım, hani bir hiçbir işinizin olmadan evden dışarı çıkmak, hani bir çıkmak, bir yürümek, bir şey yapmak. Hani şimdi nedir bunun amacı? Aslında bunun amacı yabancılarla karşılaşmak. Ama buradaki yabancı kelimesini o ülkeden olmayan, ülke dışındaki anlamında değil, sizinle aynı mekanı paylaşan, sizinle aynı yolları yürüyen, muhtemelen sizinle aynı kaygıları da taşıyan, aynı gemide olduğunuzu düşünerek ama sizin tanımadığınız ve bilmediğiniz, daha önce de görmediğiniz ve belki de hiç konuşmayacağınız bir takım insanlarla yüz yüze gelmek. Hani o böyle promenad dedikleri, değil mi? Böyle kumsuz şeylerde yürümek ya da ne bileyim balkonları düşünün mesela. Hani evin böyle mimari açıdan böyle sokakla böyle flört ettiği böyle ara mekanlar diye düşünün. Şimdi bunlar böyle şehrin dışına çıkıp şehri keşfetmeye çalışan bir ortalama insanın yeni meraklarıyla ilişkili de bir tür. Şimdi bu sosyalleşme dediğimiz şey bu. Yani 16. yüzyılda aslında tanımadığınız insanlarla sanki tanıyormuşçasına belirli bir takım mekanlarda sizi ve sizin yaşadığınız grubu, güruhu ve cemaati ortak kaygıları üzerinde tartışabileceğiniz, anlaşamasanız bile konuşabileceğiniz bir varlığı keşfedilmesi anlamına geliyor bu haliyle. Şimdi o nedenle bu aslında burası kahvehane oldu ama mesela Çin'de bundan hepsi çay evidir. Anlatabildim mi? Yani kahvehane yoktur. Mesela Hindistan'da mesela daha pazar yeridir. İngiltere'de kahvehaneler çok popülerleşmiştir ama mesela pubların yerini pek de alamamıştır şey açısından. Şimdi bu nedenle aslında fiziksel bir mekan olmak zorunda bile değil. Bir park, mesela Fransa'da bir Krakow ağacı var derler. Yani bir şey konuşmak için, bir şeyler öğrenmek için insanlar oraya geçiyor. Bu insanlar hem sosyalleşiyorlar hem haber öğreniyorlar. Mesela karşılaştıkları zaman değil mi? Ne haber diyorsun? Şimdi ne haber? Bir şey sözü aslında bir açıdan, bir selamlama sözü gibi ama hani bütün Avrupa dillerinde de hani o ne haber bizim dediğimiz hani ne dediğimiz zaman aslında neler duyuyorsun? Yani dışarıdan neler duydun? Şimdi düşünün, herhangi bir sosyal medya yok, gazete bildiğiniz anlamda yok. Sizin haber alabileceğiniz ve yaşamını etkileyebileceği, sizin yaşamınızı etkileyen haber kaynaklarının tamamı sözlü haber kaynakları, başkalarından almış olduğunuz duyumlara dayanıyor. Şimdi bu nedenle bu sosyalleşme kendi içerisinde bir haber akışı dediğimiz, doğrudan doğruya bir haber akışının da içeriyor. Şimdi bu haber akışı dediğimiz zaman ben bunu ne bileyim geçirmeye çalışan bir insan olarak 17. yüzyılda acaba fiyatlar ne olacak? Ya da işte padişahımız ya da kralımız bilmem vezirini, danışmanını atadı mı, atamadı mı, memleketin hali ne olacak, bu ahval nedir diye bugün konuştuğumuz konulara benzer şeyler ya da bu zeytinyağının fiyatı ne olacak diye konuşurlar, geçinemiyoruz derler, odunumuz yok derler vesaire. Ekibileri için siz ticaret yapıyorsanız özellikle büyük bir kentte, ne bileyim İstanbul'daysanız, İskenderiye'deki unun fiyatını merak edersiniz, mısırın fiyatını merak edersiniz, çayın fiyatını merak edersiniz, bunu Marsilya'ya götüreceksinizdir vesaire. Sonra gidersiniz buralarda bir takım, belki de işçileriniz yoktur. İşçileri nerelerde, gemicileri nerede buldu? Şimdi bunlar kendi içinde bir ekonomi de yaratıyor. Şimdi o nedenle bu ekonomi o kadar önemli ki, şimdi bu kahvehaneler, yani sizin kaç tür kahvehane var, bu bütün bu işlevler, yani hem bir haber kaynağı işlevini yerine getirmesi açısından, hem bir sosyalleşme mekanı ve vakit geçirme, bir eğlenme. Yani eğlenme dediğimiz, hani bizim Türkçe'de kullandığımız eğlenme, dikkat ederseniz hani hem gittik 3 güne eğlendik dediğimiz zaman bir yerde sadece vakit uyuduk anlamda. Hani uyuduk, orada kaldık anlamında, ama eğlenmek bir de hani aktif olarak eğlendik, hoş vakit geçirdik, güldük anlamında. Şimdi bu tür işin dışında geçirilen bütün zamanlar anlamında. Mesela bu gemicilerin gittikleri, şimdi siz gemiciyseniz gidip iş bulmak için belli bir kahveye gidiyorsunuz. Oradan gemi sahipleri de gelip bu sefer de tayfa bulmak için o kahvehanelere gidiyorlar. Buralarda böyle bir takım ticari bir buluşma mekanı olduğu zaman, o zaman ne oluyor? Mesela hadi bunlara bunu biraz daha monetize edelim, biraz daha parasal açıdan ne yapabiliriz? Buradaki malların sigortalanması işlemleri başlıyor. Sadece iş ve işçi bulma kurumu değil, böyle bir mal ve mülk mal bulma, navlun yaratma şeyleri. Mesela bugün dünyanın en büyük sigorta şirketi olan Lloyd's dediğimiz, İngiltere'deki Lloyd's şirketi, binlerce çalışanıyla, yani yüz milyarlarca dolarlık böyle şeyle 17. yüzyıldaki bir Londra kahvehanesi olması çok da şaşırtıcı değil. Yani bunlardan çıkıyor tabii böyle şeyler. Bir ticaret mekanı da haline gitti. O nedenle hani çeşitlerinden öte nelere hizmet etti diye tanımlamak lazım. Tabii uyuşturucu alınan ne bileyim Esra'nın Afyon'un çekildiği kahvehaneler de var. Gizli gizli alkol içilen yerler de var. Bu dediğimiz gibi Lloyd kahvehanesine benzeyen böyle Karaköy'deki kahvehaneler gibi navlun ve gemici arayan kahvehaneler de. Yani bir sürü işlevi aynı anda götürmesi açısından bu tür sekülerleşme dediğimiz yani dünyevileşme mekanları olarak bir işlevini görmek lazım diye düşünüyorum.
Hani dediğiniz gibi hizmet ettiği alan daha çok önemli aslında.
Evet, yani bu açıdan 17. yüzyılda özellikle de o 16. yüzyılda Peçevi'nin sözünü ettiği müşteri kitlesi tabii ki değişiyor bu anlamda. Yani şimdi 17. yüzyılda bir anda böyle hem nüfus artışı hem kente göç hem ticarileşmeyle beraber yaşanan bir şehir ekonomisinin artması, bütün bunlar böyle bir anda kahvehanelerin nüfusunu o Peçevi'nin zarif insanların toplanma mekanı olmaktan çıkarıp kent güruhunun işgal ettiği birer mekanlara dönüştürüyor ki bu 17. yüzyıldaki bu müşteri profilinin değişiminde özellikle dikkat değer.
Buradan aslında biraz kahvehane yasaklarına bağlayalım. Belki de o güruhun sebep olduğu bazı yasaklar olmuş olabilir bu dönemlerde. Kahvehaneler biliyor, yani bildiğimiz kadarıyla defalarcasında yazdığımız gibi yasaklanıyor. Zararlı olana dair fetvalar çıkarılıyor. Bu güruh belki de dediğim gibi sebebi. Düzenleme girişimleri yapılıyor fakat 19. yüzyıla kadar aktif varlıkları devam ediyor. En son yasak da 1826 yılında ilan ediliyor. Peki genel olarak ne tür sebeplerden dolayı kahvehaneler yasaklanıyor?
Bunun iki tane sebebi var aslında. Bunlardan birisi bu az önce sözünü ettiğim müşteri profili. Şimdi bu müşteri profili dediğimiz yer... Şimdi öyle bir yer ki bir farklı dinlerden, farklı mezheplerden ve hatta farklı sınıflardan insanların bir arada bulundukları yerler. Şimdi bu böyle bir had kavramı vardır. Hani Osmanlı bizim de bu haddini aşmamak. Şimdi had dediğimiz şimdi herkesin belli bir sınıfının sınıfsallıklarının doğduğu bir sınıfın bir mensubu olarak doğumdan ölüme kadar geçirdikleri bir süredir. Yani özellikle orta çağ ve erken modern dönemde bu sınıfsallık yani bizim tanımladığımız mesela bugün aristokrasi dediğimiz ya da avam dediğimiz ya da ulema, clergy diye tanımlanan gruplar nedir? Ya da Osmanlı'da askeri sınıf veya ilmiye, seyfiye diye tanımladığımız bu sınıflar. Bu sınıflar aslında sadece bir meslek grubu değil. Bunlar insanların içlerine doğdukları bir sınıfsallıkla birbirleriyle değişmeyen ve ötekilerden oldukça kalın çizgilerle ayrılmış bir sınıfsallıklarını işaret ediyor. Şimdi bu sınıfsallık normal anlamda hiç değişmemesi lazım. Çünkü dünyanın düzeni bunun üzerine kuruludur. Çünkü bizim hatırlarsanız 19. 18. yüzyıldaki bütün liberal kapitalizmin bütün insanlığa en büyük hediyesi diye tanımladığı şey bugün hala da gazetelerin 3. sayfalarını süsleyen seyyar satıcılıktan holding patronluğuna dediğimiz biz buna ne diyoruz? Sosyal mobilite ya da sınıfsal hareketlilik. Şimdi bu sınıfsal hareketlilik kapitalizm ya da bu bizim 19. yüzyıldan itibaren liberal kapitalizm için son derece normal olması gereken bir tanımlama. Çünkü herkesin hukuki anlamda kanunlar önünde eşit olduğu ve eşit şansa sahip olduğu varsayım üzerinden. Şimdi bunun böyle olmadığını düşünün. Erken modern bir coğrafyada kanun önünde herhangi bir yasallığın olmadığı, yani bir eşitlik fikrinin olmadığı gibi sınıflar arası geçişkenliklerin de pek izin verilmediğini düşünün. Çünkü bütün diğer coğrafyalarda da Osmanlılarda da kimin ipek giyebileceği, kimin ata binebileceği, kimin kılıç kuşanabileceği son derece böyle katı bir takım kurallarla tanımlanmıştır. Hatta hangi gayrimüslim cemaatin hangi renklere mensup şapka ya da ayakkabı giydikleri de tanımlıdır. Bu nedenle aslında böyle bu renk kodlarına bağlı olarak siz sokağa çıktığınız zaman aşağı yukarı kimin hangi sınıftan olduğunu ya da hangi dinsel cemaate mensup olduğunu bir görüşte anlarsınız o toplumun bir ferdi olarak. O nedenle bu toplumsal yapı, doku farklı sınıfların ve farklı dinsel sınıfların yan yana yaşamasını ister ama iç içe yaşamasını istemez. Anlatabiliyor muyum? Tabii bu istenen idealdir. Elbette ki bunların hepsine dair bir takım insanlar buna uymazlar. uymadıkları için aslında bir cezai işleme de maruz kalırlar ve biz de bu cezai bir takım işlemlere maruz kaldıkları zaman biz de bunu arşivden öğreniriz. Bunların neden böyle oldu? Çünkü hani bugünkü böyle ne bileyim eski bir arabayla bebek sokaklarında yüksek sesle bir müzik dinlediğiniz zaman hani nasıl dönüp bakıyor? Yani oraya bir ait olmama durumu Hadi. Nasıl bize hissediliyorsa evet orada da sen buraya ait değilsin. Yani haddini aşma durumu orada da var. Şimdi kahvehane bu haddini aşma mekanının en böyle kristalize örneği. Bir kere herkes içeri girebiliyor teoride. Tabii ki 17. yüzyılda bu üst sınıf, alt sınıfların buraları işgal etmesiyle büyük ölçüde bu kahvehanelerden kendilerini uzaklaştırıp kendilerine başka bir takım mekanlar yaratacaklardır. Ama teoride burası açık bir yer. Yani herkesin girebildiği bir yer. Ve burada bir sınıfsal bir şeylik var, bir geçişkenlik, bir sosyal hareketlilik var. Bu bir kere en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Şimdi ikincisi de bununla bağlantılı olarak buradaki faaliyetlerden en önemlisi tabii ki sohbet. Yani sohbetin içeriği. Sohbetin içeriği de bizim bugün devlet sohbeti diye tanımladığımız. Yani siyasi anlamda bir devlet umuruna dair siyasi sohbetlerde bulunur. İlla ki şunu da şöyle tanımlayayım. İlla ki bu bir isyan planlamak değildir. Bu illa ki padişahı ya da vezirlerini ya da ben eleştirmektir. Şimdi siyaseti en geniş anlamda düşünecek olursak siyaset diye tanımladığımız alanı devlete dair herhangi bir konuşma. Şimdi bu konuşmaların hepsi hukuken yine haddini aşmaktır. Çünkü siyaset dediğimiz alan padişahın ve onun ya da kralın ve onun mahiyetindeki insanların yaptıkları bir faaliyet alanıdır. Devlet odur. O yüzden hani ben devletim diyen hani Fransa kralı gibi padişah da işte mülk olarak memaliki mahruza yani bu benim mülküm diye tanımladığı siyasetle kendisini özdeşleştirmiş, bedensel anlamda da temsiliyetini sağlamış bir iktidar odağından, bir muktedirden söz ediyoruz. Şimdi herhangi bir kişinin herhangi bir devlet umuru konusunda fikir beyan etmesi kategorik olarak bir suçtur. Bu mutlakiyetçi devletler. Bu yüzden devlet sohbeti dediğimiz şey aslında padişaha karşı bir isyan planlamak anlamında değil, daha çok daha geniş anlamda herhangi bir siyasi mevzu, bu fiyatlar hakkında da konuşmak da olabilir, birilerini eleştirmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Bunun hepsine karşı. Şimdi bu böyle bir alternatif siyaset oluşturma mekanı. Şimdi bunu, bu kontrol edilebilir bir mekan değil. Bunu düşünün. Şimdi bugün siyasi iktidarların, hatta o daha otoriter görünen bir siyasi iktidarların en çok canını sıkan şeylerden bir tanesi bu nedenle sosyal medya değil mi? Çünkü bunu denetleyemiyorlar. Çünkü bu son derece desantralize bir yer. Üstelik bunun merkezleri de bulundukları ülkeler değil, kullanıldığı ülkeler değil. Kullanıcıların kimler olduğunu da bilemiyoruz hatta çoğu zaman. Çünkü anonim olabilirler. Bütün bunları düşündüğünüz zaman burası bir kontrolsüz haber kaynağı. Şimdi bu nedenle bu kontrol edilememiş olan bilgilerin ve haberlerin dolaştıkları yere geleneksel anlamda resmi sıfatı bunların hep dedikodu olmuştur ya da söylenti olmuştur. Çünkü dikkat ederseniz haber ve söylenti arasındaki en önemli fark haberin kaynağının bilinebilirliği, içeriğinin onaylanabilirliği, kontrol edilebilirliği, öbürünün anonim olmasıdır. Ama bu tanımı yapan halk değil, bu tanımı yapan devlettir aslında, siyasi otoritedir. Yani neyin haber, neyin dedikodu olduğuna karar veren şey aslında devlettir bu anlamda. Devlet diyor ki yalnızca benim söylediklerim haberdir. Diğer hepsi dedikodu Tabii. ve söylentidir. O zaman halkın kendi kendine üretmiş olduğu bütün siyasi söylemlerin hepsini aslında bir söylenti ve dedikodu rolüne indirgeyerek aslında siyasi özneleri yani halkın kendisini işlevsizleştirmek, söylediklerini değersizleştirmek, önemsizleştirmek ve muhalefeti de yok sayma çabasının bir ürünü yani söylemsel düzeyde. Bu sadece söylem olarak dedikodu ve haber arasında kurulmuş fiili bir tasalluta da dönüşüyor. Çünkü kahvehaneler 3-5 kere toplu olarak kapatılmış, sahipleri sürülmüş. Bu devlet ya da bir takım dinleyen işte ne diyelim hafiyeler içeride bu devlet sohbeti yapan insanları yakalamışlar, bunları hapse atmışlar. Bunlar bazen kadınlar da oluyor aslında. Mesela hamamda devlet sohbeti yaptığının düşünüldüğü 7-8 tane kadın Cağaloğlu'ndaki bir hamamda hafiye tarafından duyulup bunları mesela gözaltına almışlar. Mesela böyle bir haber için. Bu tür bir kontrol edilemeyen mekanların kontrol edilmesini bu şekilde de sağlıyor. Şimdi 1826 dediniz, orası tabii ki en şey, çünkü Yeniçeriler özellikle 17. ve 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İstanbul'unda ve diğer bir yerlerde muhalefetin en örgütlü kanadı. Ve Yeniçeriler kahve işinde, kahvehane işinde pek aktifler. Böyle 100 tane cemaat, 30 küsür tane Yeniçeri bölüğü, her birisinin birer şeyi var, birer kahvehanesi var. Ve bu kahvehanelerde sadece devlet sohbeti değil, aktif, evet, siyasi hareketler de var. Yani 1730'daki patrona Halil isyanı dediğimiz isyan bir kahvehanede başlamıştır. 1807'deki Kabakçı Mustafa isyanı, ki 3. Selim'in yeğeni 4. Mustafa lehine tahttan çekilmesine zorlanan o büyük isyan, yine Mustafa Ağa'nın Tophane'deki kahvesinde başlamıştır. Böyle bir sürü şeyler sayılabilir. Yani kahvehane çok büyük bir sermaye gerektiren bir iş değil. Ne gerektiriyor? Böyle çok ciddi bir, ne diyelim, böyle bir ilişki abi, network gerektiriyor. Yeniçeriler bundan var. Özellikle bunların zaman içerisinde askerlik mesleğinin ötesinde gitgide yoksullaşan bir sınıf olduğunu düşünecek olursanız, gitgide esnaflaşmaya başlayan bu Yeniçerilerin en büyük faaliyetlerinden bir tanesi de budur. O yüzden 1826 kahvehanelerin son yasaklandığı tarihte, çünkü 1826 Yeniçerilerin ocağın kaldırıldığı ve binlercesinin katledildiği ve hatta bunlara ait olan, Yeniçerilere ait olan kahvehanelerin de yıkıldığı, bizzat yok edildikleri bir zaman olması açısından 1826 önemli bir dönem noktası.
Buradan biraz daha zaman atlaması yaparak 19. yüzyıla, yani 1826 dediğimiz için artık gelebiliriz. Bu dönemin en önemli fenomenlerinden biri Abdülhamit ve onun meşhur jurnalleri. İmparatorun önemli muhalifleri Yeniçeriler, sizin de bahsettiğiniz gibi, ortadan kaldırılıyor ve kahvehanelerdeki rolleri çok büyük. Hem sahibi olmaları hem de dediğiniz gibi bu güçlü ilişki alanının bir önemli bir figürü olmaları. Burada siyaset konuşuyorlar kahvehanelerde ve ellerini ayaklarını çekiyorlar. Bir anda kahvehaneler bu önemli figürlerini kaybettikleri için burada devletin haber edinme merkezi haline gene kahvehaneler geliyor. Bu kez farklı aktörlerle. İktidar tarafından kullanılan bu aktörler kimler diye sormak isterim.
Peki, şimdi bir küçük bir düzeltme. Bunlar aslında jurnalle Abdülhamit biliniyor ama bu Abdülhamit'ten önce başlayan bir şey. Yani benim de üzerimde çalıştığım dönem aslında 1840'lar, yani Abdülmecit ile başlayan II. Mahmut'un son dönemi, Abdülmecit'in iktidara geçtiği 1840'lı yıllardan itibaren kahvehanelerdeki ve diğer toplanma mekanlarındaki kişileri hafiyeler dinliyorlar. Ama bu dinleme bir cezalandırma amacıyla değil, bizzat bir bilgi edinme amacıyla. Çünkü kahvehaneler, sizi şöyle söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da kahvehanelerin sayılarını çok iyi bilmiyoruz ama 1790'lı yıllarda yapılmış bir tane esnaf sayımı var. Şimdi burada 40 bin civarında dükkan, pardon 13 bin civarında dükkan kaydedilmiş. Neredeyse bütün İstanbul var. Şimdi burada 1650 tane kahvehane var İstanbul'da. En yakını 1000 tane de berber var. Şimdi bunların ikisini beraber yapıyorsunuz. 2500 tane berberler de böyle bayağı bir sosyalleşme mekanı. Bugün bildiğiniz gibi hani berbere gidince böyle sohbet edersiniz. Hani bir sürü insanlarla, sadece kuaförle, berberle değil, diğer müşterilerle falan da. Hatta elinize kahve de verirler falan. İşlev açısından pek bir farkı yok aslında kahvehanelerde. O yüzden kahvehane, berber, mesela onun o kahvehane böyle tire berber de, ikisini beraber de yapıldığı bir sürü şeyler de var. Böyle mesleki böyle mekanlar da var. Şimdi 13 bin dükkanın 2500 tanesi kahvehane. Size şöyle söyleyeyim, en yakın 3. bakkal 400 tane. Yani 400 tane bakkalın olduğu bir yerde 1600 tane, 1650 tane kahvehane, 1000 tane berber var. Şimdi bu korkunç bir sayı, inanılmaz büyük bir sayı. Şimdi bu ne işe, yani her adım başı kahvehane. Yani Fransız şey, seyyah Lumière İstanbul'u bir büyük kahvehaneye benzetiyor zaten. Yani bütün İstanbul kahvehane. Şimdi o kadar yaygın bir şeyden söylüyoruz. Şimdi bu kahvehanelerin bu bütün işlevleri arasında, hani bütün bir sohbet ediyorlar insanlar, ama şimdi şöyle düşünün, kahve herkes gidiyor. Mesela Beyoğlu'ndaki kahvehaneye giderseniz siz ne öğrenirsiniz? Oralarda bir sürü kişi Avrupa'daki elçiliklerdeki tercüman olarak çalışan, katip olarak çalışan bir sürü insan kahvehanelere gidip bir şeyler konuşuyor arkadaşlarıyla. Şimdi siz bir kulak kabartırsanız ne bileyim tünele doğru olan kahvehanelerden bir tanesinde Rus elçiliği, İngiliz elçiliği, Fransız elçiliği neler olup bitiyor? Ölürsünüz. Yani doğrudan haber alma. Yani gidip oralara bizzat hani ajan göndermek değil, elçiliklerin içerisinde ne olup bittiğini öğrenmenin yolu orada çenesi düşük bir takım insanların konuşmalarını dinlemekten geçiyor. Veya herhangi bir sebeple İstanbul'a gelen kişiler geçici olarak gelmiş. Ne bileyim, bir işini görmeye, bir şey yapmaya, ziyarete ya da iş bulmaya. Adam Diyarbakır'dan gelmiş, Sivas'tan gelmiş, Erzurum'dan gelmiş, Kastamonu'dan gelmiş. Bunlar kendi memleketlerinde olup bitenler hakkında. Oralarda valinin, kaymakamın neler yapıp ettikleri, vergilerin nasıl toplandıkları, hasatın nasıl olduğu, bunlarla ilgili bilgi alıyorsunuz. Şimdi Karaköy'e gittiğiniz zaman bu kez puntçu dükkanlarında tabii içki yapılan o Karaköy limanın etrafında, yani bugün böyle restoran olan yerlerde bir sürü insan Marsilya'dan, İskenderiye'den, Uzak Doğu'dan getirmiş oldukları mallar, ticari fiyatlar hakkında konuşuyorlar. Siz bunlar hakkında bilgi edin. Bu yüzden kahvehaneleri yasaklamak yerine burayı bir bilgi akışına döndürüyorlar. Yani tıpkı şöyle diyeyim, hani bugünkü Twitter'ı eleştirip ama Twitter'daki her bilgiyi bir şekilde edinip nerede ne oluyorunun öğrenip bunu bir ihbar kabul etmek. Ama illa cezalandırmak için değil, bunu bilgi edinmek için. Şimdi bu nedenle böyle kahvehaneler birer bilgi yuvası. Yani hala da kahvehanelerin reputasyonu kötüdür. Hala da devlet sohbeti yaptıkları için devlet nazarında pek hoşlanılmaz ama bununla beraber buralarda birer bilgi toplama alanı olarak getiriyorlar. Şimdi aslında Abdülhamit 40 yıl sonra bu Abdülmecit dönemindeki sistemi alıp daha da farklı bir ihbar ve cezalandırma pratiğini uyguladı. O açıdan 1880'li ve 90'lı yıllardaki jurnalleri biz daha iyi biliyoruz. Hani İttihat ve Terakki gibi onun baskısıydı ama bu jurnal faaliyeti, dinleme faaliyeti 40 yıl önce en azından daha sistematik bir şekilde, yani cezalandırma amacı gütmeksizin dinlemek üzere, bir kamuoyunun nabzını tutmak üzere. Yani bunları aynı zamanda şey gibi düşünün. Kamuoyu şirketleri
anket gibi yapıyorlar.
Araştırma yapıyorlar ya, onlar gibi. Kim nerede ne düşünüyor? Ama sadece İstanbul'un konumu gereği, sadece İstanbul'dan değil, dünyanın her yerinden bilgi alıyorsun. Çünkü burası bir dünya şehri. 19. yüzyılda bugün olduğu gibi.
Peki, son olarak 19. yüzyılın kahvehane dedikoduları tırnak içinde önemli konu başlıkları neler diye sormak istedim.
Vallahi yani o konu dinlediğiniz zamana bağlı olarak değişiyor. Şimdi 1840 yılında dinliyorsanız en önemli mesele sizin Mehmet Ali Paşa ile olan, değil mi, Mısır'daki valiyle o yaşamış olduğunuz savaştır. Tanzimat fermanı ile beraber gelen yeni bir vergi düzenlemesidir. Bundan birkaç yıl sonra dinlediğiniz zaman bürokrasideki atamalardır, yaşanan sorunlardır. Dindi. Yani açıkçası bu şeye benziyor. Sohbet konuları nedir deyince, gazete sayfalarında ne buluyorsanız, ki düşünün 1840 yılında iki tane gazete vardır. Bir tanesi Takvim-i Bekayi. Bu da bir resmi gazetedir. Ve bunu da insanlar alır böyle şey yapar. Çoğu zaman da böyle duvarlara yapıştırıp okuyorlar. Yani herkes okuyamazsa bile birisi okuyor, diğerlerini anlatıyor. Bir de Ceride-i Havadis diye çok dağıtımı çok küçük bir gazete var. İngiliz Churchill isminde birisini çıkartmış oldum. Kısa süreli. Bir de bunların iki tane var. Tabii ki bir takım Avrupa gazeteleri geliyor buraya falan, yabancı dillerdik ama onları saymıyorum. Şimdi bu yüzden yani haber alma kaynağı dediğimiz zaman kahvehane, başka bir yere gidemiyorsunuz. Yani o en önemli mekan olduğu için. O nedenle gazete sayfalarını çevirmekle kahvehane haberleri aşağı yukarı aynı. O yüzden şeye benzetiyorum. Bu çok spesifik olarak ne konuşuluyor değil. O gün için en yakıcı olan neyse, gündem neyse o konuşuluyor. Bundan 200 yıl sonra bugün doları konuşuyorlarmış. 2022 yılında dedikleri zaman onlar da herhalde bunun muadili neyse onu konuşuyorlardı 2008 yıllarda.
Peki Cengiz Bey, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce beşi bir yerde bölümümüz için size İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane, arşiv hangisi?
Şöyle bir şey söyleyeyim, sizin bu sorularınıza cevap vermeden önce, bunları standart olarak soruyorsam ben İstanbul'u değilim, hiç olmadım.
Biliyorum.
Kendimi tanımlamıyorum. Evet, ben hep Ankara'da doğdum, büyüdüm. Buraya da çok geç geldim. Aslında burada geçirdiğim en uzun zaman 1996-97 yılıydı. O bir yıl kadar kaldım. O sırada doktora yeterliliğimi vermiştim Amerika'da. Burada şey yapıyordum, tez çalışması yapıyordum. O sırada Büyükada'da yaşıyordum iki tane arkadaşımla beraber. Biraz da hayatta bir arkadaşımızın annesinin evi vardı. O soğuk ve rutubetli yerde böyle şeyden vapurla Büyükada'dan Eminönü'ye gidiyordum. Kapıdan kapıya tam iki saat sürüyordu. Şimdi tabii o zaman çok şu anda keyifle andığım bir dönem. O zaman Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'de Cağaloğlu'ndaydı. Oraya gidip geliyordum. Yani benim tüm zaman, yani ilk defa dedi daha kalıcı olarak, o dönemden beri son 18 yıldır kendimi böyle İstanbul'u İstanbul'u demiyorum, İstanbul'un parçası olarak tanımlıyorum. O nedenle İstanbul benim için böyle pek hani nostaljik böyle bir şey ya da mekanlarıyla benim oluşumumda yer etmiş bir yer değil. Ama siz sorduğunuz için cevap vereyim. Pek çok kütüphaneye çok da fazla gitmiyorum aslında. Ama en çok gitmeye istediğim bina ve arada sık sık gittiğim Karaköy'deki Salt binası. Orayı ben çok seviyorum bina olarak da, kütüphane olarak da. İçindeki arşivleriyle de, çalışanlarıyla da, yani yakın arkadaşlarım da var. Bölümü, o mimar Voller'inin o ünlü binasının içine girmek her zaman bir haz veriyor. Oradaki kitaplara dokunmak ya da bir takım bir şey, arşiv malzemelerini görmek. Çok güzel bir bina. O yüzden sorunuza bu şekilde cevap vereyim.
Yani güzel bir kütüphane, Salt Kütüphane zaten çok iyi bir kütüphane. Artı binası da çok güzel. Evet. O Karaköy'e gidince bir uğrayıp içinde şöyle bir gezip havasını evet. alıp çıkmak bile yetiyor bazen.
Evet, aynen. Kütüphane olarak değilse de ben de önleyici muhakkak içine girerim yani, bir işim olmasa.
Peki Ankara'dayken, o zaman öyle diyeyim, İstanbul'da öğrendiğiniz kitap hangisiydi?
O zaman şeyi okurdum. Yani İlber Ortaylı'nın İstanbul'dan sayfalarını çok beğenmiştim. Böyle, o hem böyle bir tarihle karışık, böyle hoş bir anlatımıyla. Daha sonra o şeyi hatırlıyorum. Böyle Murat Belge'nin bir İstanbul Gezi Rehberi'ni okuduğumu hatırlıyorum. Bunlar bana bu çok keyif vermişti İstanbul'a ilişkin. Bunlar benim aklımda en çok yer eden iki kitap oldu İstanbul'a. Yani Ankara'dan bakan birisinin İstanbul'a dair iki tane küçük böyle ne diyelim kitabı.
Peki siz zaten hani İstanbul'u çalışıyorsunuz, çalışmalarınız odaklandığınız İstanbul. İstanbul'a dair sizce mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri?
Yani ben şeyi özellikle doktora tezimde böyle çok bir takım seyahatnameleri falan da okumaya çalıştım ama şeyi çok beğenmiştim. Onu hala Türkçe çevrilmedi galiba. Bu Charles White'ın Three Years in Constantinople diye böyle 3 ciltlik bir kitabı vardır böyle 1840'lı yıllarda. Ben onun çevrilmesini de çok isterim aslında, tercüme edilmesini. Çünkü o İstanbul'un gündelik yaşamına, mekanlarına vesaire ait böyle çok hoş, abartısız gözlemleri vardır. Bir şekilde eğer hani dinleyicilerimiz de bir şekilde, yani bu çok eski bir kitap olduğu için hani internette de herhangi bir şeye de olmaksızın, kısıtlama olmaksızın indirilebilir. Türkçe'de çevrildiyse bilmiyorum, bağışlayın beni. Ama daha yakın zamanda da şeyi okudum. O da yine Türkçe'ye çevrilmiş olabilir. Bu Charles White, Charles King'in bir kez Midnight at Parapalas.
Çevrildi o.
Çevrildi. Evet, ben bunu çok geç okudum. Evet, ama çok beğendim o kitabı. Belli bir takım sorunları var kitabın ama çok anlatımını falan çok hoş bulmuştum. Orasını şey yapıyorum. Özellikle bu yakınlarda Kulüp dizisini seyrettim. O sırada evet, Beyoğlu falan. Bu Orientalist diye bir kitap da vardır. Şimdi yazarı tam aklıma gelmedi. O da Türkçe'ye çevrildi. Onun bu beyaz 1920'li yıllarda işgal dönemlerinde anlattığı bir Beyoğlu tasviri vardır. Onlar beni çok etkilemişti. Çok hoş anlatılardı onlar. Onları söyleyebilirim.
Ben de Charles King'in kitabını yeni okudum. Ben de geç okuyanlardanım. Gerçekten çok güzeldi. Hani oteli merkez alıp, Pera Palas'ı merkez alıp etrafında böyle dönmesi, o hikayeleri anlatması,
evet.
işte bombalanması, güzel kraliçeleri, işte ajanlar, Agatha Christie evet. derken böyle gerçekten çok güzel bağlamıştı hepsini
birbirine. Çok güzel. Hatta geçen gün şeyde gördüm. Sanki Netflix buna bir dizi mi?
Evet, dizi yapıyor.
Dizi yapacak. Öyle aynen. gördüm. Evet, peki aynen. Yanlış görmemiş olurum.
Doğru söylüyorsun. Doğru görmüşsünüz. Peki, size İstanbul'u hatırlatan yemek yiyecek hangisi? Ankara'nın yemekleri çok güzel.
Bu soruyu siz bana daha önce kopya verdiniz. Yok yani bunlar herhalde çocuklukta oluşan bir takım şeyler olduğu için hani İstanbul'a ait benim bir gençlik hatıramda olmadığı için bir çocuk hatırası İstanbul'a anımsatan bana böyle bir şey yok. Aslında hani İstanbul kadar kozmopolit yani her türlü yemeği de bulabildiğiniz bir yer olduğu için bu soruya maalesef bir cevap veremeyeceğim. Burada şey yaptım. Bunu pas geçiyorum.
Peki tamam. Ankara olsaydı?
Ankara olsaydı evet, annenin yapmış olduğu bir takım yemekler kendi yöresel Kastamonu bizimkileri geldikleri yerlerde bir takım öyle hamur işleri falan. Evet, beni onlar Ankara'ya ama kente dair değil, sana aileye dair
hatırlatırdım.
Şehirle de beraber düşündüren şeyler olurdu herhalde. Ama İstanbul'a dair oluşmuş böyle bir anım yok maalesef.
Bu sefer tamamen artık İstanbul'u olmamızdan bağımsız olarak sizi alsak bir zaman yolculuğuna çıkarsak hangi döneme gidiyoruz Cengiz Hocam?
Vallahi ben 19. yüzyılı çalışıyorum. Özellikle 1840'lar, 50'leri falan çalışıyorum. Oralara gitmeyi çok isterdim yani o dönemleri. Pek ilginç. Yani aslına bakarsanız evet öyle bir zaman yolculuğuyla aslında pek çok her yerini şey yapmak istersen. Belki bir hani 17. yüzyılda pek merak ederim yani o dönem içerisinde. Ama hani çalıştığım zaman dilimi açısından hani böyle çalıştığınız yerde bir takım boşluklar vardır. Bulamazsınız malzemelerde. Ah, yani oralarda böyle fiziksel olarak olma ihtiyacıyla bunu ancak kapatabileceğini düşünüyorsunuz. Biraz mesleki bir deformasyonun karşılığı olarak aslında 19. yüzyılda
Peki kahvanede miyiz? Başka bir yerde miyiz?
başka bir yerde kahvelerde
Hiç kahvanı
değiliz.
görmek istemiyorum artık. Kahveler
Muhtemelen
tamam biliyorum artık oradan
bu
geliyorsun.
Boğaz kenarında bugün çok yerleşim olan küçük balıkçı kasabalarından oluşmuş olan o bebek gibi işte ne bileyim
Terapiye gibi.
Ortaköy gibi böyle minicik 10-15 tane evi olan yerlerdi. Yani biz özellikle onu en çok da böyle 1790 yıllardaki bir nüfus şey bir dükkan sayımı yapıldığı için bunlar böyle bir mekanlarına göre. Çünkü görüyorsunuz oradaki yerlerin büyüklükleri. Mesela 1790'lı yıllardaki o sayımı yapılan yerlerde bulunmayı bayağı bir hayal etmiştim. Yani düşünsünüz 20 tane evden, dükkandan oluşan bir Ortaköy'den ve bebekten söz ediyoruz. Şimdi hani Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunduğu yerden aşağıya kadar gittiğiniz zaman hani binlerce yerden hani adım atacak yer kalmamışken
Evet.
bunları hayal etmek
Eskilerinden
ilginç.
farklıydı. Eskiden Boğaziçi Üniversitesi görülebiliyordu en azından baktığınızda uzaktan bir yerden.
Evet,
O kadar
herhalde
yoğun
bir
değildi.
bahçe bostanda bir insanlar orada sebze meyve yetiştiriyordu. Şimdi evet, şimdi başka türlü anılıyor tabii ki.
Peki Cengiz Bey, bizleri ufak bir yolculukla Osmanlı İstanbul'una damgasını vurmuş kahvehanelere götürdünüz. Kahvehanelerde yapılan sohbetlere, dedikodulara, söylentilere kulak kabartmamızı sağladınız. Kahvehanelerin nasıl sosyalleşme mekanları haline geldiğini, kahvehanelerin sadece kahve içmek için kullanılmadığını, kamuoyunun nabzını ölçmek için önemli bir araç olduğunu, tüm engellemelere, yasaklara rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal hayatının önemli parçalarından biri olduğunu anlattınız. Bu keyifli sohbeti birer Türk kahvesi eşliğinde gerçekleştirmek çok isterdim. Ancak koşullarımız malum. Podcast serimize destek verdiğiniz için ve bu leziz sohbet için tekrar size teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde tekrar bir araya geliriz.
Çok teşekkürler. Biz de bu seri bittikten sonra en azından karşılıklı olmasa da ayrı ayrı kahve içelim şimdi sabah kahvesinde.
Kesinlikle. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Cengiz Kırlı'ydı. Kendisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun seyahatnamelere konu olan en önemli sosyalleşme mekanlarından biri olan kahvehanelere değindik. Kahvehanelerin 16. yüzyılda nasıl ortaya çıktığını, kenti ve sosyalleşmeyi nasıl etkilediklerini, kamuoyu oluşturma mekanı olarak önemlerini ve 19. yüzyılda kahvehanelerin yeni aktörlerinin devletin gözü kulağı olarak halkı nasıl denetlediğini konuştuk. Osmanlı İstanbul'una damgasını vurmuş kahvehaneler üzerine yaptığımız sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı ve İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.